Ayrım 28.
Carol konuşurken yavaş yavaş sandalyeden aşağı kaydı. Ernest'e yanaştı. Onun sandalyesinin yanı başında yere oturdu ve elini dizine koydu. Ernest de bir kez daha onun başına koydu elini. Tanrım, bu kadına dokunmayı nasıl istiyorum. Hele benimle sevişmek için duyduğu o yakıcı arzu. Allah biliyor ki onun duygularını paylaşmaktayım. Hayatımda kaç kez yenik düştüm arzuya. Onun için üzülüyorum. Karşılaşmamızın tamamen şansa bağlı olduğunu söylerken ne demek istediğini de anlıyorum. Benim açımdan da çok kötü böyle olması. Onun terapisti olacağıma sevgilisi olmayı isterdim. Şu sandalyeden aşağı süzülüp giysilerini çıkarmak isterdim. Tüm bedenini okşamak isterdim. Hem kim bilebilir ki? Ya kitap evinde karşılaşsaydım onunla? Belki de haklıdır. Belki o zaman bir terapist olarak verebileceklerimden çok daha fazlasını verirdim ona. Ama asla bilemeyiz. Böyle bir deney yapılamaz. Caroline, şu istediğini, yani saati geriye almamız, senin sevgilin olmam. Sana karşı dürüst olacağım. Burada aklı başından giden sadece sen değilsin. Benim için de harika bir şey olurdu. Birlikte olmaktan çok zevk alır, mutluluk duyardık. Buna eminim. Ama ne yazık ki bu saat, kitaplığında gizli duran saati işaret etti Ernest. Geriye alınamıyor. Ernest konuşurken Caroline'in saçlarını okşamaya başlamıştı. Carol da ağırlığını daha çok verdi onun bacaklarına. Ansızın elini çeken Ernest, "Lütfen," dedi. "Şimdi sandalyene dön ve beni dinle. Önemli bir şey söyleyeceğim." Carol çarçabuk dizine bir öpücük kondurup yerine geçene kadar bekledi Ernest. "Malum itiraz konuşmasını yapsın bakalım. Bırak oyununu oynasın kendi kendine. Ben karşı koydum ama," demesi lazım tabii. "Şimdi birkaç adım geriye gidelim," dedi Ernest. "Ve neler olmuş bakalım. Ben kendi gördüğüm şekliyle olayı toparlayayım. Senin sıkıntıların vardı. Zihin sağlığı alanında çalışan bir profesyonel olarak benden yardım istedin. Bir araya geldik ve seninle bir sözleşme yaptım. Bu sözleşmeye göre ben girdiğim mücadelelerde sana yardımcı olmayı taahhüt ediyordum. Buluşmalarımızın tabiatı gereği mahrem bir nitelik taşımasının bir sonucu olarak sen de bana karşı sevecen hisler gelişmeye başladı. Ve ne yazık ki burada ben de tamamen masum değilim. Bazı davranışlarımın, mesela seni kucaklamak, saçına dokunmak gibi, yangına körükle gitmek olduğuna inanıyorum. Ve bu bende kaygı yaratıyor. Her ne olursa olsun, şimdi birdenbire fikir değiştirmem, sendeki bu sevecen hislerden yararlanarak senden zevk alma yönünde bir karara varmam mümkün değil. Ama Ernest, sen meselenin özünü kaçırıyorsun. Benim anlatmaya çalıştığım şu, benim için bir terapist olarak yapabileceğin en iyi şey sevgilim olmaktır. 5 yıl süreyle Ralph ve ben, Ralph, Ralph'tir. Ben de benim. Süremiz doldu. Bu tartışmaya bir dahaki seansta devam etmek zorundayız. Ernest, seansın bittiğini belirtmek üzere ayağa kalkmıştı. Ama son bir şey söylememe izin ver. Bir dahaki seansta benim sınırlarımı zorlamaya devam etmek yerine sana sağlamakla yükümlü olduğum şeylerden yararlanmak için yeni yollar aramaya başlayacağını umuyorum. Sarılarak vedalaşırken Carol, ben de son bir şey söyleyeceğim Ernest. Annemin gittiği yoldan gitmemem, kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenmekten kaçmamam gerektiğini gayet etkileyici bir dille ifade ettin. Bak bugün ben de senin öğüdünü hayata geçirmeye çalıştım. Hayatımı daha güzel hale getirmeye çalıştım. Hayatta neye ve kime ihtiyacım olduğunu anlıyor, günü yakalamaya uğraşıyorum. Gelecekte pişmanlık duymayacak şekilde yaşamamı söylemiştin bana. Ben de şu anda tam öyle yapmaya çalışıyorum işte. Ernest'in buna verecek cevabı yoktu. 18. Marshall hazır hastası yokken pencerenin kenarına oturmuş bonsai akça ağaç korusunun keyfini çıkarıyordu. Mini mini 9 tane güzelim akça ağaç. Kızıl yaprakları tomurcuk kılıflarından fışkırmaya başlamış artık. Geçen hafta saksılarını değiştirmişti. Bir yemek çubuğuyla hafif hafif vurarak her ağacın kökünü topraktan temizlemiş, sonra geniş bir mavi seramik kaba geleneksel düzende yerleştirmişti ağaççıkları. Farklı büyüklükte 2 küme, biri 6, öbürü 3 ağaçlık. Ve aralarında Japonya'dan getirilmiş grimsi pembe minik bir kaya parçası. Marshall daha büyük olan kümedeki ağaçlardan birinin eğri büyümekte olduğunu fark etti. Böyle giderse bir 2 aya kalmaz komşusunun arazisine dayanırdı. 10-12 santimlik bir bakır tel kesti. Yoldan çıkmış akça ağacın dalına dikkatle sardı. Ve hafifçe çekerek daha dikey bir duruşa getirdi dalı. 2-3 günde bir biraz daha çekecek ve sonra 5-6 ay geçince kolayca örselenebilen akça ağacın gövdesine bir zarar gelmeden teli çıkaracaktı. Ah, dedi kendi kendine. Psikoterapide de işler bu kadar basit olsaydı keşke. Aslında başı bozuk akça ağacı yola getirmek için eli bu işe çok yatkın olan karısından yardım isterdi ama hafta sonu Shirley ile kavga etmişlerdi. Ve 3 gündür konuşmuyorlardı. Bu son hadise yıllardır gittikçe büyüyen bir soğukluğun işaretlerinden biriydi yalnızca. Marshall bunun hep birkaç yıl önce Shirley'nin ilk ikebana kursuna yazılmasıyla birlikte başladığına inanıyordu. Bu sanata tutku derecesinde düşkündü kadın. Hem de olağanüstü beceri göstermişti. Marshall kendi başına onun yeteneğini değerlendiremezdi. İkebana'dan hiç anlamıyordu. Ve anlamaz kalma konusunda da kararlılık göstermişti. Ama Shirley'nin çeşitli yarışmalarda kazandığı oda dolusu ödüllerle rozetler kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyordu yeteneğini. Shirley kısa bir süre önce ikebana'yı hayatının merkezi haline getirmişti. Arkadaş çevresi tamamen ikebana tutkunlarından oluşuyordu. Bu arada Marshall'da ikisi giderek daha az şey paylaşır olmuşlardı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de 80'lik ikebana hocası ki Shirley kölelik derecesinde bağlıydı adama, onu Budist Vipassana meditasyonuna başlamaya teşvik etmişti. Bu da Shirley'nin daha çok zamanını alıyordu tabii. 3 yıl önce Marshall ikebana ile yine tamamen anlamsız kalmayı yeğlediği Vipassana'nın evlilikleri üzerindeki etkisinden öyle kaygılanmaya başlamıştı ki tekrar üniversiteye girip klinik psikoloji okuması için yalvar yakar oldu Shirley'e. Aynı alanı paylaşırlarsa daha çok yakınlaşacaklarını ummuştu. Sonra Shirley'nin bu alanda çalışınca kocasının mesleki yetkinliğini takdir edeceğini de umuyordu. Hem çok geçmeden Shirley'e hasta göndermeye başlar ve ikinci bir gelir düşüncesi de pek tatlıydı doğrusu. Ama işler umduğu gibi gitmedi. Shirley üniversiteye girdi girmesine. Diğer ilgi alanlarını bırakmadı. Ama üniversite öğrenimini artı çiçek toplama ve düzenlemeye ya da Zen merkezinde meditasyona ayırdığı zaman Marshall'a hemen hiçbir şey bırakmıyordu. Bir de bunların üstüne 3 gün önce kadın son aşamalarına gelmiş bulunduğu doktora tezinin konusunu panik bozukluğun tedavisinde ikebana çalışmalarının etkisi olduğunu söyleyince yıkılmıştı Marshall. Harika dedi karısına. Psikanaliz Enstitüsü başkanlığına aday olmam için eşimden harika destek görüyorum doğrusu. Kaçık işi çiçek düzenleme terapisiyle uğraşan kaçık bir kadın. Çok az konuşuyorlardı. Shirley yatmadan yatmaya geliyordu eve. Üstelik ayrı odalarda yatıyorlardı. Aylardır seks hayatları yoktu. Şimdi bir de mutfakta greve gitmekteydi Shirley. Her akşam Marshall mutfak masasında bula bula yeni bir çiçek düzenlemesi buluyordu. Küçücük akça ağaç korusunun bakımı, şiddetle ihtiyaç duyduğu huzuru bir ölçüde sağlamaktaydı Marshall. O akça ağacı bakır telle sarmak içini sonsuz bir sükunla doldurmuştu. Çok hoş, evet çok hoş bir uğraştı bonsai. Ama bir hayat tarzı değildi. Oysa Shirley her şeyi abartmak, çiçekleri varoluş nedeni haline getirmek zorundaydı. Orantı duygusu yoktu kadında. Hatta tutup kocasına uzun süreli terapilerde bonsai bakımını da gündeme getirmesini önermişti. Ne zırvalık. Aşağı doğru bükülmüş birkaç ardıç dalını budayan Marshall, sonra ağaçların hepsini suladı. İyi bir dönem geçirmiyordu doğrusu. Shirley ile kapışmış olması bir yana, gözetim seanslarına alelacele son veren Ernest de hayal kırıklığına uğratmıştı onu. Ve bir de başka aksilikler vardı. İlk olarak Adriana randevusuna gelmemişti. Telefon da etmemişti. Çok acayip. Hiç ondan beklenecek şey değildi. Marshall birkaç gün bekledi. Sonra kendisi arayıp Adriana'nın telesekreterine ertesi hafta aynı saatte randevu verdiğine dair bir not bıraktı. Ayrıca o gün ve saatin uygun olup olmadığına haber vermesini rica etti. Peki Adriana'nın gelmediği saatin ücreti ne olacaktı? Normal olarak Marshall gelmediği saatin ücretini bir kez bile düşünmeden alırdı onda. Ücretini almaya karar verdi. Doğru olan buydu. Hiç kuşkusu yoktu. İyi ama niye bu kadar gergindi öyleyse? Bu kararından ötürü pişmanlık duyacağına dair o ısrarcı, karanlık duyguyu niye üstünden atamıyordu? Seth Pend'in Enstitü'den ihracında Marshall'ın oynadığı rol, etrafında kopan kasırganın yanında bu sinir bozucu kukumavit atağı küçük bir yağmur bulutu gibi kalıyordu. Gözde mizah köşelerinden birinin yazarı olan Art Bookert, telafi terapileri hakkında San Francisco Chronicle'da yayınlanan haberlerden Savol'un Ford, Toyota, Chevrolet kusurlu ürünü telafi sırası psikiyatristlerde yola çıkarak bir taşlama yazmıştı. Yazısında psikiyatristlerin yakında oto tamir atölyelerinde muayenehane açacaklarını, otomobil servisinde sıra bekleyen müşterilere maraton seanslar düzenleyeceklerini söylüyordu. Terapistlerle oto tamir atölyesi sahipleri diyordu köşe yazısı. Fren tertibatı ve irade hakimiyeti, ateşleme sistemi ve bireysel inisiyatif, otomatik yağlama ve kendi kendini yatıştırma mekanizmaları, direksiyon ve ruh hali denetimi, susturucu egzoz sistemleri ve mide bağırsak sistemini etkileyen gerginliklerin giderilmesi, Kamalı Mil entegrasyonu ve iktidarsızlık tedavisi gibi konularda 5 yıl garantili ortak hizmet sunacaklar. Bookert'ın yazısı, Henry Ford'la Sigmund Freud güçlerini birleştiriyor başlığıyla hem The New York Times hem de International Herald Tribune'de gayet dikkat çekici bir şekilde yayınlanmıştı. Enstitü Başkanı John Weldon, herkes üstüne üstüne gelmeye başlayınca telafi projesini uygulamaya koyan kişi olarak Marshall'a adres gösterip paçasını kurtarmaya başlamıştı. Yazıyı pek de eğlendirici bulmayan psikanalist meslektaşlar hafta boyunca ülkenin her yerinden Marshall'ı aramışlardı. Bir günde 4 psikanaliz enstitüsünün New York, Chicago, Philadelphia, Boston başkanları telefon edip dehşet içinde olduklarını belirtmişlerdi. Onları yatıştırmak için elinden geleni yapan Marshall, ilana yalnızca bir hastanın cevap verdiğini, bu hastayı bizzat kendisini tedavi etmekte olduğunu, buna da kısa süreli ve son derece etkili bir terapi uygulayarak gerçekleştirdiğini ve telafi ilanının bir daha yayınlanmayacağını bildirmişti. Fakat Uluslararası Psikanaliz Birliği Başkanı Dr. Sunderland, fena halde gergin bir şekilde arayıp da Shelley Merriman'ın arka arkaya birçok kez saldırgan bir tonda kendisine telefon ettiğini ve faks gönderdiğini bildirdikten sonra kimseyi yatıştırmak mümkün olamazdı artık. Merriman, Dr. Pend'in isabetsiz yöntemleri yüzünden zarara uğramış olduğunu, enstitünün kendiliğinden tazminat ödemeyi kabul etmemesi durumunda derhal hukuki muamelelere başlayacağını iddia etmekteydi. ''Ne bok yiyorsunuz siz orada?'' diye soruyordu Doktor Sunderland. ''Bir kez daha herkese maskara olduk. Hastalar analiz seanslarına ellerinde Prozac'a kulak verin kitabıyla geliyor. İlaç firmaları, nörokimyacılar, davranışçılar ve Jeffrey Mason gibi eleştirmenler temelimize dinamit koyuyor. İpini koparan, terapi sırasında bastırılmış anılarım canlandı diyor. Ona buna tazminat davası açıyor. Sonra gelsin karşı davalar. Vay efendim, terapist hastasının beynini yıkamış, anılarını çarpıtmış diye. Allah belasını versin analiz müessesinin. İhtiyacı olan şey bu değil. Bak tekrar ediyorum. Değil. Siz kimden yetki aldınız o telafi ilanını vermek için? Marshall, enstitünün karşı karşıya bulunduğu durumun aciliyetini ve telafi projesinin gerekliliğini soğukkanlılıkla açıkladı. Gördüğüm kadarıyla Doktor Sunderland diye ekledi Marshall. Ne yazık ki bu olaylar konusunda bilgilendirilmiş değilsiniz. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla öğrendiğiniz zaman yaptığımız işin ardındaki mantığı takdir edeceğinizden eminim. Ayrıca biz protokole uygun davrandık. Enstitüdeki oylamayı izleyen gün ben bütün bunları Ray Wellington'la görüştüm. Kendisi Uluslararası Enstitü'nün sekreteridir. Wellington'la mı? Muayenehanesini ve bütün kliniğini Kaliforniya'ya taşıyacağını duydum. Ha, şimdi anlamaya başlıyorum sizin mantığı. Güney Kaliforniyalı ot yiyenlerin mantığı bu. Hollywood işi bir felaket filmindeyiz desene. Doktor Sunderland. San Francisco, Kuzey Kaliforniya'dadır. Hollywood'un 650 kilometre kuzeyine düşüyor. Neredeyse Boston'la Washington arasındaki mesafe kadar. Biz Güney Kaliforniya'da değiliz. Yaptıklarımızın arkasında kuzeyli bir mantık olduğunu söylüyorum size. Bana güvenin. Kuzeyli mantık mı? Hadi oradan. Peki o kuzeyli mantığınız Dr. Penn'in 74 yaşında akciğer kanserinden ölümü bekleyen bir adam olduğunu niye söylemedi size? O adam herkesin kıçına batıyor, biliyorum. Ama şurada kaç yıl ömrü kaldı ki? Bir yıl mı? İki yıl mı? Sizler psikanaliz bahçesinin bekçilerisiniz. Birazcık daha sabır gösterseniz, birazcık daha kendinizi tutmayı bilseniz, tabiat zaten temizleyecek zararlı otları. Neyse bırakalım bunları artık diye sözüne devam etti Doktor Sunderland. Olan olmuş, şimdi önümüzde düşünülmesi gereken başka bir mesele var. Bu konuda acilen karar vermem gerekiyor ve sizden bilgi istiyorum. Bu Shelley Merriman denen herif dava açmakla tehdit ediyor bizi. 70 bin dolara anlaşırmış. Avukatlarımız bunun yarısına razı olur diyorlar. Böyle bir şeyin ileride emsal teşkil etmesinden çekiniyoruz elbette. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Tehdidinde ne kadar ciddi bu adam? 70 veya hatta 35 bin dolara başımızdan gider mi bu Bay Merriman? Ve tabii gittiği yerde kalır mı? Bu parayı vererek onu susturabilir miyiz? Sizin şu Bay Merriman aklı başında bir adam mıdır? Marshall en kendinden emin ses tonunu takınarak çabucak cevap verdi. Şahsen ben hiçbir şey yapmamanızı tavsiye ederim Doktor Sunderland. Siz bu işi bana bırakın. Bu meseleyi etkili bir şekilde halledip sonuçlandıracağımdan şüpheniz olmasın. Sizi temin ederim, kuru sıkı bir tehdit bu. Adam blöf yapıyor. Parayla adamı susturmaya ve aklı başında davranmasını sağlamaya gelince bunun hiç yolu yok. Bunu unutun. Adam ciddi bir sosyopat. Hiç yerimizden kıpırdamamamız lazım. Ama o öğleden sonra Shelley'i muayenehanesine buyur ederken vahim bir hata yapmış olduğunu anladı Marshall. Meslek hayatında ilk kez hasta terapist mahremiyetine aykırı davranmıştı. Sunderland'le konuşurken paniğe kapılmıştı işte. Sosyopatlık konusunda nasıl böyle bir yorumda bulunurdu? Sunderland'e Bay Merriman hakkında hiçbir şey söylememeliydi. Kendini kaybetmişti. Bay Merriman bunu fark edecek olursa ya mesleğini kötüye kullandığı için onu mahkemeye verir ya da Uluslararası Enstitü'nün yeterince kararlı davranmadığını görüp tazminat taleplerini daha da arttırırdı. Hadise tam bir felakete doğru sürükleniyordu. tek bir makul yol bulunduğuna karar verdi Marshall. En kısa zamanda Doktor Sunderland'in telefonla aramalı ve akılsızca boşboğazlık etmiş olduğunu kabullenmeliydi. Bağlılıkları arasındaki çatışmadan kaynaklanan anlık anlaşılabilir bir basiretsizlikti bu canım. Hem o uluslararası enstitünün hem hastasının çıkarlarını gözetmeye çalışmıştı. Doktor Sunderland elbette anlar ve hastası hakkında sarf ettiği kelimeleri kimseye söylemeyeceğine söz verirdi. Bunların hiçbiri ulusal ve uluslararası psikanaliz çevrelerinde uğradığı itibar kaybını tamir etmeyecekti elbette. Ama Marshall artık imajını ya da politik geleceğini gözeterek davranamazdı. Artık onun hedefi zararın denetim altına alınmasıydı. Muayenehaneye giren Shelley, Master imzalı heykelin yanında her zamankinden biraz fazla oyalandı. Bu portakal rengi küreye bayılıyorum doktor. Olur da satmaya karar verirsen haberim olsun. Her büyük oyundan önce bunu okşayıp sinirlerimi yatıştırırım. Shelley sandalyesine çöküverdi. Evet doktor, kendimi daha iyi hissediyorum artık. Senin yorumlar işe yaradı. Tenise bile iyi geldi vallahi. Servis atarken canavarlar gibi vurdum topa. Willy ile günde 3-4 saat çalışıyoruz ve önümüzdeki hafta La Costa turnuvasında şansımızın yüksek olduğuna inanıyorum. Yani işin bu kısmı tamam ama öteki tarafta hala bazı sorunlarım var. Bugün bunları konuşmak istiyorum. Öteki taraf diye sordu Marshall. Gerçi öteki tarafın ne olduğunu bal gibi biliyordu. Ya işte geçen sefer üzerinde çalıştığımız şey, renk verme olayı. Bir daha denemek ister misin? Hafızanı tazeleyeyim mi? $10. Sen 5 tahmin, ben 5 tahmin. Hayır, gerek yok. Meseleyi anladım. Gayet güzel anlattınız. Ama son seansın sonunda çalışmamıza nasıl devam edeceğimiz konusunda bazı fikirleriniz olduğunu söylemiştiniz. Gayet kesin fikirlerim var. İşte planım. Geçen sefer oynadığımız ufak oyunda sen çeşitli şekillerde renk verdin ve $40 kaybettin ya. İşte ben de oyunda, yani poker olayında durmadan böyle renk veriyorum galiba. Peki neden? Stres yüzünden. Hep şu Doktor Penn'in isabetsiz terapisi yüzünden. Öyle diyordun değil mi? Aşağı yukarı. Bunlar senin sözlerindi galiba. İsabetsiz yöntemler demiş olduğuma inanıyorum. Tamam, isabetsiz yöntemler. Aynı şey. Penn'in isabetsiz yöntemleri yüzünden pokerde kötü kötü sinir huyları gelişti benden. Sen nasıl renk verdin geçen hafta? İşte ben de pokerde bir sürü böyle hareket yaparak renk veriyorum. Eminim bundan, böyle dostça bir sosyal faaliyette ne diye $40,000 kaybetmiş olayım yoksa? Huzursuzlanmaya başlayan Marshall, evet dedi, devam edin. Hastasını yatıştırmak için mümkün olan her yola başvurmaya, terapiyi en kısa zamanda doyurucu biçimde sonuçlandırmaya kesin biçimde kararlı da olsa, gerçek bir tehlike kokusu almaya başlıyordu artık. Terapinin konuyla ilgisi nedir diye sordu Shelley. Sizinle poker oynamamı beklemiyorsunuz herhalde. Ben kumarbaz değilim, poker oyuncusu hiç değilim. Benimle poker oynayarak nasıl bir bilgiye erişebileceğinizi düşünüyorsunuz? Dur bir dakika doktor. Senle poker oynamaktan bahseden kim? Aslında aklından geçmedi değil hani. Neyse, önemli olan olayın aslını yaşamak. Yani gerçek bir oyun sırasında beni gözlemlemen lazım. Yüksek kozlar dönerken, o sırada yaşanan gerilimi falan görmen lazım. Tabii gözlem yeteneklerini kullanaraktan elimi nasıl belli ettiğimi, dolayısıyla paramı nasıl kaybettiğimi söyleyeceksin bana. Yani sizinle pokere gitmemi ve siz oynarken izlememi mi istiyorsunuz? Marshall rahatlamıştı. Bu istek ne kadar tuhaf olsa da birkaç dakika önce korktuğu şey kadar kötü değildi. Şu anda Doktor Sunderland'den yakayı kurtarmasını ve Shelley'i sonsuza dek bu muayenehanenin dışında tutmasını sağlayacak her türlü isteği kabule hazırdı. Kafa mı buluyorsun? Çocuklarla oynarken seni de götüreceğim ha. Ulan ne manzara olur ama. Oyuna yanımda özel psikiyatristimle gidiyorum. Düşünsene, Shelley kah kah gülüyor. Bir yandan da dizlerini vuruyordu. Ya işe bak be, ne vaziyet ama. Doktor biz efsane oluruz ya. Sen ne ben? Psikiyatristimi götürüyorum oyuna. Hem divanı da yanımıza alıyoruz. Çocuklar 2000 yılında hala bunu konuşur olurlar. Bunu komik bulduğunuza çok sevindim Bay Merriman. Bense konuyu anlayabildiğimden emin değilim. Belki siz anlatsanız daha iyi olacak. Nedir planınız? Tek bir yolu var bu işin. Benle profesyonel bir kumar salonuna gelip ben oynarken gözlem yapacaksın. Kimse bizi tanımaz. Tebdili kıyafet gideriz. Yani sizinle Las Vegas'a gelmemi istiyorsunuz. Diğer hastalarımın randevularını iptal edeceğim, öyle mi? Yapma şimdi doktor. Başladın yine. Bugün hep diken üstündesin. İlk defa böyle görüyorum seni. Las Vegas'tan bahseden kim ya? Veya birilerinin bir şeylerini iptal etmekten. Basit bir yöntem kullanacağız biz. Havalimanına giderken otoyoldan saptın mıydı? Buraya 20 dakika uzaklıkta birinci sınıf bir kumarhane var. İsmi Avocado Joe. Benim senden istediğim ve senden istediğim son şey de bu olacak. Bir geceni bana ayırma. 2-3 saatlik bir şey. Pokerde benim yaptığım her şeyi izleyeceksin. Her elin sonunda sana kapalı kağıtlarımı göstereceğim. Yani ne oynadığımı bileceksin sen. Şimdi beni izliyorsun. İyi el gelince, blöf yaparken, kare ya da floş yapmak üzere kağıt çekerken, hangi kağıt gelirse gelsin etkilenmeyecek şekilde elimi kurduğunda nasıl davranıyorum? Bakacaksın. Her şeye bakacaksın. Ellerime, elimi kolumu oynatışıma, yüz ifademe, gözlerime bakacaksın. Fişlerle nasıl oynuyorum, ne zaman kulağımı çekiştiriyorum, ne zaman taşaklarımı kaşıyorum, ne zaman burnumu karıştırıyorum, ne zaman öksürüyor veya yutkunuyorum. Yaptığım her şeye dikkat edeceksin işte. Ve bu son istek olacak, öyle mi diye sordu Marshall. Evet, sonra işim bitiyor. Gerisi bana kalmış. Senin verdiklerini almak, incelemek, sonra da ileride kullanmak benim işim. Avokado Joe'dan sonra ağız atsın. Bir psikiyatristin yapabileceği her şeyi yapmış olarak. Ve bunu bir şekilde resmileştirebiliriz belki ha? Marshall'da marş basmaya başlamıştı. Shelley'nin vereceği resmi bir teşekkür mektubu kendi kurtuluşu olabilirdi. Hemen Sunderland'e fakslardı bu mektubu. Tedavinin başarılı olduğunu belirten bir nevi imzalı mektup mu yani? Onun gibi bir şey. Tamamen gayri resmi bir şey. Sadece ikimizin arasında. Sadece benim sizi başarılı bir şekilde tedavi etmiş olduğumu, artık hiç semptom kalmadığını belirten bir şey. Dedi Marshall. Shelley'de de marş basmış. Ve Shelley durakladı. Bunu kabul edebilirim doktor. Tabii sen de bana gösterdiğim ilerlemeden duyduğum memnuniyeti ifade eden bir mektup verirsen. Evliliğimdeki bazı yaraları sarmama yardımcı olabilir de. Pekala dedi Marshall. Bir daha üstünden geçelim şunun. Avokado Joe'ya gelip 2 saat süreyle sizin oyununuzu seyrediyorum. Sonra karşılıklı mektuplar veriliyor ve aramızdaki iş ilişkisi sona eriyor. Anlaştık mı? Bu konuda el sıkışabilir miyiz? Marshall elini uzattı. Şuna 2,5 saat desek. Oyundan önce seni hazırlamak için zamana ihtiyacım var. Tabii bir de oyun sonrasında bana bilgi vermen için zaman lazım. Tamam öyleyse. 2,5 saat. İki adam el sıkıştı. Şimdi diye sordu Marshall. Avokado Joe'da randevu ne zaman? Bu akşam. Saat 8. Yarın biriyle birlikte bir haftalığına La Costa'ya gidiyorum. Bu akşam imkansız dersim var. Çok kötü. Kendimi gerçekten de çok hazırlamıştım buna. Şu dersi pas geçemez misin? Mevzu bahis değil. Söz verdim. Peki. O zaman bekleyelim. Haftaya buradayım. Bu değil, bir dahaki cuma desek, saat 8'de, Avokado Joe'da. Oradaki lokantada buluşursa, Marshall başını olur anlamında salladı. Shelley gittikten sonra sandalyesine yığıldı ve tüm benliğini saran huzur dalgasına bıraktı kendini. Çok şaşırtıcı, merak ediyordu. Nasıl olmuştu bu? O dünyanın en büyük analistlerinden biri, bir hastasıyla Avokado Joe'da randevulaştı diye huzur duyacak, bir randevuyu iple çekecek, hem de minnet duygusu içinde. Kapı vuruldu ve Shelley girip tekrar oturdu sandalyeye. Sana bir şey söylemeyi unuttum doktor. Avokado Joe'da masanın başında dikilip poker oyununu seyretmek kurallara aykırıdır. Senin de oyuna katılman gerekiyor. Bak sana bir kitap getirdim. Shelley, Texas Pokeri, Kovboylar Nasıl Oynar adında bir kitap uzattı. Marshall'ın suratındaki dehşet ifadesini görünce hiç korkma doktor dedi Shelley. Kolay bir oyun. Masaya ikisi kapalı, 5'i de açık, 7 ortak kağıt koyuluyor. Kitap da hepsini anlatıyor. Haftaya oyuna başlamadan önce bilmen gerekenleri ben anlatacağım sana. Herhalde çıkarsın. Sadece anteyi kaybedersin o zaman. Fazla bir şey etmez. Siz ciddi misiniz? Oynamam şart mı? Bak ne diyeceğim. Doktor kaybına ortak olurum. Ama eğer baba bir el gelirse o zaman oyunda kalırsın. Arttırırsın ve kazandığında senin olur. Şu kitabı bir oku. Buluştuğumuzda ben sana daha ayrıntılı anlatırım. Senin için iyi bir anlaşma oldu bu. Shelley kalkıp odadan çıkarken arkasından baka kaldı Marshall. Geçerken portakal rengi küreyi okşamayı da unutmamıştı. İyi anlaşma diyor bir de. Bay Merriman, senin ve iyi anlaşmaların sonunu bir göreyim hele. İyi anlaşma diye ben ona derim işte.